10. ayrım. Evinde buldular ve bir saat içinde köşke getirdiler. Atatürk bu süre içinde kahvesini içmiş, banyosunu almış, masajını yaptırmış, giyinmişti. Şimdi de berberi Rıdvan sakalını tıraş ediyordu. Behçet Kemal içeri girince, "Geldin mi çocuk?" dedi. Behçet Kemal karşılık verdi. "Geldim Atatürk." "Sen şair Yahya Kemal'i tanır mısın?" "Günümüzün en büyük şairini nasıl tanımam Atatürk?" "İyi öyleyse, şiirlerini ezbere bilir misin?" "Bilirim." "Şimdi sen git ve Yahya Kemal'in ne kadar şiiri varsa onların içinden bir seçme yap ve ezberle. Ayrıca senin kendi şiirlerinden de ezberinde olmayan varsa onları da ezberle. Akşama saat 9-9.30'da buraya gel. Yahya Kemal'i sofraya çağırdım. O burada olacak. Sen davetli değilsin. Kendiliğinden geldin. Anladın mı?" "Anladım Atatürk." "Sana ben hem senin şiirlerini okutacağım hem Yahya Kemal'in şiirlerini. Hadi göreyim seni." Behçet Kemal Atatürk'ün elini öptü ve çıktı. Felsefenin tarifi ve Behçet Kemal. Akşam sofra geniş tutulmuştu. Başta başvekil İsmet İnönü olmak üzere bütün bakanlar, Büyük Millet Meclisi'nin başkan ve grup başkanları, ileri gelen milletvekilleri ve edebiyatçı milletvekilleri hep çağrılıydı. Atatürk Yahya Kemal'e "Hoş geldiniz" diyerek elini sıktı ve kendisini yakın bir yerde Fali Rıfkı ile Hamdullah Sufbi'nin arasına oturttu. Rahat ve neşeli bir sofraydı ama özellikle Yahya Kemal tedirgindi. Atatürk kendisine küçücük bir sitemde bulunsa hayata yıkılmış gibi üzülecekti. Bu yüzden çok sevdiği rakıyı küçük yudumlarla içiyor, sevdiği mezelere el bile sürmüyordu. Bunu fark eden Atatürk, İsmet Paşa ile konuşurken sözlerini "işin felsefesine inmek lazım" diye bitirdi. Sonra birden Yahya Kemal'e döndü. "Yahya Kemal Bey, bize felsefenin tarifini yapar mısınız?" Yahya Kemal kıpkırmızı oldu. Bilmediği soruyla karşılaşmış, sınav öğrencisi gibi dudakları titriyordu. O ağzından bal akıtan sohbetleriyle ünlü şairi yakından tanıyanlar bu duraksamayı heyecanına bağladılar. Gerçekten de heyecanlıydı. Ama kendisini toparladı ve geniş kültüründen yararlanarak felsefenin tarifini yaptı. Atatürk bu tanımlamadan memnun olmuştu. Kendisi de bu konu üzerinde bazı bilgilerini açıklayıp bitirmişti ki yaver salona girdi ve Atatürk'ün kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Atatürk yüksek sesle "Behçet Kemal mi? Gelsin!" dedi. Nuri Cönker olsun, Falih Rıfkı olsun, Behçet Kemal'in gecenin bu saatinde çağrılmadığı halde Atatürk'ü ziyarete gelmeyeceğini bilirlerdi. Yahya Kemal ise zaten tedirgin ve kuşkulu olduğu için Behçet Kemal sözünden pirelenmişti. Deminki sohbetle biraz yatışan heyecanını yeniden ayaklandırdı. Bu sırada Behçet Kemal salona girdi, Atatürk'ün elini öptü ve sofraya konan sandalyeye oturdu. Sofranın parça parça sohbeti bir süre daha sürdükten sonra Atatürk Behçet Kemal'e döndü. "Şair, bu sofrada tanımadığın kimse var mı?" Behçet Kemal sofradakileri bir bir gözden geçirdikten sonra "Bu yüksek kişileri sayenizde tanıyorum Atatürk. Yalnız üstadımız büyük şair Yahya Kemal Beyefendi ile bugüne dek yüz yüze gelmemiştim. Ama şiirlerinden iyice tanıdığım için bu sofrada tanımadığım bir kimse yok diyebilirim." Atatürk "Güzel" dedi. "Demek Yahya Kemal Bey'i şiirlerinden tanıyorsun." "Evet Atatürk." "Madem bu kadar seviyor, beğeniyorsun da niçin şimdiye kadar tanışmadın?" "Fırsat el vermedi Atatürk." "Şiirlerinden ezbere bildiklerin var mı?" "Var." "Öyleyse oku da biz de dinleyelim." Behçet Kemal ayağa kalkıp Yahya Kemal'in Yeniçeriye Gazel şiirini okumaya başladı. "Vur pençeyi alideki şemşir aşkına." Bütün masa kulak kesilmiş dinliyordu. Behçet Kemal elinden geldiğince şiiri doğru ve anlaşılır biçimde okumaya çalışarak son mısrağa geldi. "Fecri hücum içindeki tek bir aşkına." Atatürk "Güzel" dedi. "Şair, okudun, güzel okudun. Başka?" Behçet Kemal bu kez Abdülhak Hamid'e gazel şiirine başladı. Gazelin son beytine gelince kelimelerin altını sesiyle çizerek okuyordu. "Kam almadık misafiretinden bu alemin, cananla meyle son günü ey mevt sendeyiz." Atatürk Yahya Kemal'e döndü. Tebrik ederim Yahya Kemal Bey, güzel bir şiir. Ama bugünün çocukları bu dilden anlarlar mı? Yahya Kemal sıkıla ezile karşılık verdi. Divan edebiyatına yeni bir nefes koymayı denedim Paşa Hazretleri. Soyadı kanunundan sonra herkes Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya sadece Atatürk diye sesleniyor, Atatürk de imzasını Kemal Atatürk diye kullanıyordu. Fakat Yahya Kemal eski alışkanlığı ile Paşa Hazretleri diye karşılık vermişti. Atatürk bunun üstünde durmadı. Yüzünü iyice Yahya Kemal'e döndürerek konuştu. Demek divan edebiyatını taze nefeslerle diriltmeye çalışıyorsunuz Yahya Kemal Bey. Biz de sizin yolunuzu tutsaydık Osmanlı yönetimini taze güçlerle yaşatmaya çalışmamız gerekecek. Cumhuriyeti rüyamızda bile göremeyecektik. Siz buna ne diyorsunuz? Yahya Kemal sustu, önüne baktı. Bir karşılık vermiş olmak için konuştu. Küçük bir denemeydi Paşa Hazretleri, başarılamadı. Başarılamaz. İstediğiniz kadar usta bir şair olun, dilde ölmüş kelimelerle şiir yazdınız mı, kimse anlamaz sizi. Kendi kendinize söylemiş olursunuz. Bu duygularınızı Türkçe ile söyleyemez miydiniz? Böyle şiirlerim de var Paşa Hazretleri. Behçet Kemal yerinden atıldı. Yahya Kemal beyefendi Türkçeyi ana sütü aklına getirmiştir. Nesirleri şiirleri kadar, şiirleri nesirleri kadar pırıl pırıldır. Atatürk Behçet Kemal'e oku bakalım öyleyse dedi. Behçet Kemal ses şiirini okudu. Ardından açık denize geçti. Hava baştan düzelmişti. Atatürk beğendiğini belli ediyordu. Behçet Kemal şiiri bitirdiği zaman Atatürk konuştu. Güzel bunlar. Bir diyeceğim yok. Ama Anadolu'ya, Kurtuluş Savaşı'mıza ait şiirlerin yok mu? Bir tane de onlardan oku. Sofraya yeniden bir karanlık çöktü. Yahya Kemal'in Anadolu ve Kurtuluş Savaşı için ünlü dörtlüğünden başka şiir yazmadığını sofradakilerle birlikte Atatürk de bilmekteydi. Bile bile böyle konuştuğuna göre Yahya Kemal'in korktuğu başına gelecek demekti. Behçet Kemal ezile büzüle, Kurtuluş Savaşı ya da Anadolu için yazılmış bir şaheser kıtası var Atatürk. Bu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla namın. Galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Atatürk Yahya Kemal'e döndü. Biliyorum bunu. Başkası var mı? Ne yazık ki yok Aziz Paşam. Ya demek yok. Kurtuluş Savaşımızın içinde yaşadığınız, Büyük Millet Meclisi'nde milletvekiliydiniz, dış ülkelerde devletimizi temsil ettiniz, öyle olduğu halde Cumhuriyet için, Kurtuluş Savaşı için yazılmış bir kıtadan başka şiiriniz yok demek. Pekala, bu sizin bileceğiniz bir iştir. Döndü, Behçet Kemal'e buyurdu. Sen oku bakalım kendi şiirlerinden. Behçet Kemal, Erciyas'tan Kopan Çığ adlı kitabının ilk şiiri Görmeye Geldi mi okumaya başladı. Yahya Kemal bir yandan dinliyor, bir yandan boncuk boncuk terliyordu. Şiir bitince Atatürk, başka dedi. Behçet Kemal başka bir şiirini okumaya başladı. Bu şiir Atatürk'ün Samsun'a çıkışını anlatıyordu. Ölçü tanımıyor efsane mazi gibi, Gazi Anadolu'ya girmişti gazi gibi diye bitirince Atatürk Yahya Kemal'e sordu. Nasıl buldunuz? Yahya Kemal duraksamadan karşılık verdi. Fenomen Paşa Hazretleri, fenomen. Atatürk Yahya Kemal'in Behçet Kemal'in şiirlerini sevmediğini, tutmadığını biliyordu. Yahya Kemal'e Behçet Kemal'i fenomen olarak tescil ettirmek hoşuna gitmişti. Çünkü Yahya Kemal bu sözcüğü öyle abartarak söylüyordu ki dinleyenler felsefi anlamda kullandığı sanısına kapıldılar. Atatürk için de bu kadar azizlik zaten yeterdi. Yahya Kemal'i daha fazla iğnelemedi. Behçet Kemal ise sevincinden uçuyordu. Atatürk'ten izin isteyip Yahya Kemal'den bildiği bütün şiirleri ard arda okumaya başladı. Hava iyice düzelmişti. İsmet Paşa bir ara Yahya Kemal'e eğilip hatırını sordu. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras da yarın görüşelim diyerek ilgi gösterdi. Bu yüzden Yahya Kemal de sonuçtan çok memnundu. Artık rakı kadehlerini birbiri ardına yuvarlıyor, o güzel sohbetlerinden damlacıklar dökerek masayı aydınlatıyordu. Gece yarısına doğru İsmet İnönü ve bazı bakanlar Atatürk'ten izin istediler ve kalktılar. Diğerleri çeşitli konularda konuşuyorlar ya da konuşulanları dinliyorlardı. Nihayet geç vakit sofra dağıldı. Yahya Kemal de Falih Rıfkı ve Hamdullah Supi ile kalktı. Behçet Kemal en sonra Atatürk'ün elini öpüp salondan çıkınca Yahya Kemal'e erişmek, onun da elini öpmek için koşarak kapıya yöneldi. Tam kapı ağzında Yahya Kemal'i buldu. Elini öptükten sonra "Üstadım," dedi, "iltifatınızla beni ihya ettiniz. Bu gece hayatımın miracıdır." Yahya Kemal şaşırmış gibi bir halin içindeydi. Behçet Kemal'e "Anlamadım," dedi, "hangi iltifat?" "Şiirlerim için fenomen buyurdunuz." Yahya Kemal gülerek Hamdullah Supi'ye döndü. "Görüyor musun Hamdullah, her şey nasıl yanlış anlaşılıyor." Sonra Behçet Kemal'e döndü. "Evet, fenomen dedim. Yani olay. Sizin şiirleriniz elbette bir olaydır." Bu sözcüğün iki anlamı vardı. Biri asıl cevher, biri de olay anlamını taşıyordu. Yahya Kemal'in bu azizliğine rağmen Behçet Kemal tutumunu değiştirmedi. "Üstadım, şiirlerimin gözünüzde olay değerini taşıması da benim için şereftir." Böylece birbirlerinden ayrıldılar. Not: Yahya Kemal, Behçet Kemal, Ruşen Eşref Beylerden ayrı ayrı dinlenmiştir. Devlet ve Parti. Bir akşam Çankaya'da Atatürk'ün sofrasında yalnız mutat zevat, yani alışılmış kişiler vardı. Nuri Jonker, Salih Bozok, Kılıç Ali. Halk Atatürk'ü her yerde bu insanlarla beraber gördüğü için bunları mutat zevat diye anıyor, ayrı ayrı adlarını söylemiyordu. Bunlar milletvekiliydiler ve her yere Atatürk'le beraber gidiyorlardı. Atatürk'ün hem arkadaşları hem koruyucularıydılar. Sinop milletvekili Recep Zühtü de bunların arasındaydı. Fakat Recep Zühtü İstanbul'da Tokatlayan Oteli'nde birlikte yaşadığı bir kadını tabanca ile vurup öldürdükten sonra Atatürk'ün gözünden düşmüş ve bir daha sofrasına alınmamıştır. İlk kadehler tatlı bir hava içinde tükendi. Bir ara Nuri Jonker, "Geçen gün Hacı Muhittin'i Şükrü Kaya'nın yanında gördüm paşam. Size uğradı mı?" "Hayır." "Ha, ben uğrar sandım." Atatürk Nuri Jonker'in yüzünü inceleyerek sordu. "Neden soruyorsun?" "Eski arkadaşınız değil mi? Ankara'ya gelince..." "Dilinin altındakini çıkar Nuri, ne demek istiyorsun?" "Vallahi bir şey diyecek değilim. Hatırıma geldi de söyledim." "Peki Şükrü Kaya ile ne işi varmış?" "Bilmem. Ben girdiğim zaman Kazım Dirik'ten yakınıyordu." "Anlatsana canım, neymiş yakıntısı?" "Siz bilmiyor musunuz paşam? Hacı Muhittin İzmir'de parti müfettişi. Kazım Dirik vali. İkisi de zartı zurtu sever. Geçinemiyorlar. Hacı Muhittin Kazım Dirik'i Recep Peker'e, Kazım Dirik Hacı Muhittin'i Şükrü Kaya'ya şikayet edip duruyor. Anlaşılan işi azıtmış. Hacı Muhittin doğrudan Şükrü Kaya'ya çıkmış. Bildiğime göre işin esası bu." Atatürk'ün kaşları çatılmıştı. Oldum olası iki başlı idareden hoşlanmamıştı. Bir ilde sorumlu vali varken sorumsuz bir kişi olan parti müfettişinin il işlerine karışmasından yana değildi. Nuri Jonker'e sordu. "Ne zaman gördün Hacim'i?" "Birkaç gün oluyor." Atatürk yaveri çağırıp Hacı Muhittin'in Ankara'da olup olmadığının öğrenilmesini istedi. Az sonra haber getirdiler. 2 gün önce İzmir'e gitmiş. Atatürk arkadaşlarına "Böyle şey olmaz," dedi. "Parti müfettişi parti işleriyle ilgilenecek. Eğer bazı dilekleri varsa bunları valiye, hükümete bildirecek. Yoksa valinin hükümetin işine karışmayacak. Bir vali bulunduğu yerde devleti ve hükümeti temsil eder. En büyük baştır. Ona yalnız bağlı bulunduğu vekili emir verir. Şikayeti varsa gelsin hükümete söylesin." Nuri Jonker, "İyi ya paşam," dedi. "O da sizin dediğinizi yapıyor. Gelmiş Kazım Dirik'i bakana şikayet ediyor." Atatürk yaverine yeni bir emir verdi. "Şükrü Kaya'yı bulun." Yarım saat sonra Şükrü Kaya sofradaydı. Atatürk konuğunu ağırladıktan sonra Hacı Muhittin Kazım Dirik çekişmesi üzerinde ne düşündüğünü sordu. Şükrü Kaya konuştu. "Paşam, ikisi de arkadaşımız. geçinemiyorlar. Ben Recep'e parti müfettişini değiştirmesini rica ettim. O bana sen valini kaldır, bu adam işe yaramaz dedi. Oysa Kazım Dirik Paşa İzmir'de iyi çalışıyor. Yerine daha iyisini de göndermem mümkün değil. Bu işten biraz başım ağrıdı. Atatürk'ün önündeki kadeh dokunulmadan olduğu gibi duruyordu. Şükrü Kaya'ya, parti müfettişi valinin işine ne karışırmış, hele Recep'in sana valiyi değiştirmeni salık vermesi ne demek, nasıl bir yönetimdir bu, sorumsuz müfettiş sorumlu valiye buyruk verecek, peki bir vali parti müfettişinin dediğini yapar da o işin sonu iyi çıkmazsa sen valinin mi yakasına yapışacaksın, parti müfettişinin mi? Elbette valinin. Öyleyse parti müfettişinin haddini bildirmek de sana düşer. Gücün yetmiyorsa başvekil paşaya söyle. Sofrada bir sessizlik oldu. Atatürk yaveri bir daha çağırdı ve yarın İzmir'e gideceğini, hazırlığın yapılmasını buyurdu. Sonra ince bir ev sahibi olarak havayı yumuşattı ve başka konulara geçti. Sofradan kalkıldığı zaman Atatürk Şükrü Kaya'ya yarın gidip durumu yerinde göreceğim. Yapılacak bir şey olursa size bildiririm. Atatürk İzmir'de. Atatürk'ü İzmir'in ileri gelenleri başta vali ve parti müfettişi olmak üzere il sınırında karşıladılar. Kendisine önce valinin el uzatması ve hoş geldin demesi gerekirken parti müfettişinin elini uzatması ve hoş geldin demesi Atatürk'ün dikkatinden kaçmadı. Birlikte İzmir'e geldiler ve Naim Palas'a indiler. Naim Palas İzmirlilerin Atatürk'e armağan ettikleri bir konaktı ve Atatürk her zaman İzmir'e gelişinde bu kendisine armağan edilen konakta kalıyordu. Doğruca yukarı katlardaki odasına çıktı. Karşıcılar da alt kat salonda beklemeye başladılar. Vali bu aradan yararlanıp ziyafet sofrasını gözden geçirdi. Bazı eksikliklere işaret etti. Arkasından parti müfettişi geldi. O da sofrayı gözden geçirdikten sonra açık perdeleri işaret ederek bunların kapatılmasını buyurdu. Salon kordon seviyesindeydi ve içerisi yoldan görünüyordu. Müfettiş perdeleri kapatarak içeride içki içildiğinin dışarıdan görünmemesini sağlamak istiyordu. Az sonra Atatürk salona indi. Denize bakan pencerelerin perdelerle kapatılmış olduğunu görünce vali Kazım Diri'ye döndü. "Neden perdeleri kapattınız?" diye sordu. Parti müfettişi Hacı Muhittin bu soruya karşılık verdi. "Paşam, dışarısı kalabalık, rahatsız olursunuz diye düşündüm." Atatürk sinirli bir sesle konuştu. "Ben halkımdan rahatsız olmam hacim beyefendi. Açınız perdeleri. Halk bizi görsün. Biz halkı görelim. Ziyafet sofrasında içki içileceğini herkes bilir. Ama perdeleri kapatırsanız bu sofranın üstünde çıplak kadın oynatıldığını söylerlerse haklı çıkarlar." "Buyurunuz vali beyefendi," dedi. Fakat beklemediği bir olay oldu. Halk Partisi müfettişi Hacı Muhittin, valiyi biraz da dirseği ile iteleyerek Atatürk'ün gösterdiği koltuğa oturdu. Kazım Dirik duraladı. Atatürk, Hacı Muhittin'in davranışına sinirlendiği halde belli etmeyerek valiye sol başındaki koltuğu işaret etti. Oturdular. Yenilip içilmeye başlanmıştı. Atatürk valiye İzmir üzerinde bazı sorular soruyor fakat her seferinde Hacı Muhittin valinin başlamasına fırsat vermeden Atatürk'e bilgi veriyordu. Hacı Muhittin'in burası benden sorulur der gibi bir davranışı vardı. Bu tutum birkaç kez yinelenince Atatürk birden patladı. "Bakınız Hacim Bey," dedi ve valiyi göstererek "Paşa Hazretleri, Kazım Dirik generallikten emekliydi. Burada vali yani devletin temsilcisidir. Koskoca vali-i alişan. Burada ben bile onun kararlarına göre hareket etmek zorundayım. Tutalım bugün bana sokağa çıkma diyebilir. Ve ben buna uyarım, uymak zorundayım. Çünkü buranın asayişinden, idaresinden, her şeyinden o sorumludur." Sofra suspus oldu. Dün akşamki konuşmayı bilen üç kişiden başkaları bu sert çıkışın nedenini kavrayamadılar. Vali Kazım Dirik bile kendisi desteklendiği halde bu sert çıkışın anlamını çözememişti. Hacı Muhittin toparlanmaya çalışarak kırık bir sesle karşılık verdi. "Bir kusur işlediğim anlaşılıyor, bağışlayınız." Atatürk hemen sesinin tonunu yumuşatarak konuştu. "Önemli değil, kusur sayılmaz. Elbette bağışlayacağım. Ama siz de bizimle beraber Ankara'ya geleceksiniz. Size İzmir'den çok Ankara'da ihtiyacımız var. Hacı Muhittin ne diyeceğini bilemiyordu ama direnmeye de gücü yoktu. Kırık bir sesle emredersiniz dedi. Atatürk sofracısı İbrahim'e Hasan Rıza Bey'i çağır dedi. Hasan Rıza kapının yanı başında koridordaki bir koltukta oturuyordu. Haber verdiler geldi. Atatürk eliyle Hacı Muhittin'i göstererek bak çocuk beyefendi parti müfettişliğinden çekilecekler. Senden parti genel sekreterliğine bir istifa mektubu yazmanı rica ediyorlar. Durdu, yüzünün en sevimli çizgileriyle Hacı Muhittin'e döndü. Bunu telgraf yapsak daha iyi olmaz mı diye sordu. Hacı Muhittin bu olup bitti karşısında diyecek söz bulamadığı için başını eğdi. Atatürk bunun üzerine Hasan Rıza Soy'a hadi böyle bir telgraf hazırla getir. Beyefendi imza edecekler. Hasan Rıza Soy başını eğerek dışarı çıktı. Atatürk özellikle Hacı Muhittin'le eski günlere ait anıları konuşuyor, onu da konuşturuyordu. Bir süre sonra Hasan Rıza Soyak telgrafı getirdi ve Hacı Muhittin'e uzattı. Hacı Muhittin telgrafı okumaya bile gerek görmeden imzaladı. Böylece Atatürk bir kez daha parti-devlet kavgasında devletten yana çıkmış ve onun valisini partinin müfettişine ezdirmemişti. Not: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, Cilt 2, Sayfa 484 ve Kılıç Ali ile Şükrü Kaya Beyler'den ayrıca dinlenmiştir. Atatürk'ün yakasına yapıştığı bakan. Atatürk 24 gün süren uzun bir yurt gezisinden yeni dönmüştü. Gezisi sırasında Başvekil İsmet İnönü, Malatya Milletvekili İsmet imzası ile meclise bir önerge vermiş ve eski Bahriye Vekili İhsan Topçu'nun bakanlığı sırasında Yavuz Zırhlımızın tamiri için kullanılmak üzere havuz satın alınması işinde görevini kötüye kullandığını ve meclis araştırılması yapılmasını önermişti. Meclis Yunus Nadi'nin başkanlığında bir karma komisyon kurmuş, işi görüşüyordu ve gazetelerde konu tartışılmaktaydı. Atatürk, Başvekil Paşa'nın arkadaşıyla devrim arkadaşı Topçu İhsan arasındaki bu karşılıklı suçlamalardan üzgündü. Yan tutmamaya özen gösteriyor ama üzüntüsünü de saklayamıyordu. Özellikle İsmet Paşa'nın bu suçlamasında ne ölçüde gerçek payı olursa olsun eski bir hıncın payı da olduğunu biliyordu. Bu iki devrim arkadaşını birbirine düşüren eski olay şuydu. Bu adamı mahkememe gönderseniz asarım. Milli mücadele günlerinde İsmet Paşa'nın yürüttüğü altın tas savaşları yenilgiyle sonuçlanmıştı. Savaş kötü yönetilmişti ve İsmet Paşa sorumluydu. Fakat Atatürk bu konuda İsmet Paşa'yı arkalamış, savaşı kendisi yöneterek durumu elverdiğince kurtarmıştı. Bugünlerde durumu bilen Ankara İstiklal Mahkemesi Başkanı Topçu İhsan, Atatürk'e bu adamı benim mahkememe gönderseniz asarım demişti. İsmet Paşa bu sözü unutacak adam değildi ve Atatürk İsmet Paşa'nın şimdi eline geçirdiği bu fırsattan yararlanarak Topçu İhsan'ı yıkmak istediğini biliyordu. Topçu İhsan sanık yerinde olduğu için Atatürk kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyordu. Bu nedenle İhsan'ın yakın arkadaşı Ali Çetinkaya'yı yemeğe çağırmış, onunla görüşmek istemişti. Bu çağrı haberi Ali Çetinkaya'ya Biga milletvekili Ziya Gevher'in evinde öğle yemeği sırasında ulaştı. Sofrada içki vardı ve Ali Çetinkaya içkiyi fazlaca kaçırmıştı. Ali Çetinkaya için Atatürk'ün sofrasına içkili olarak gitmek ayıptı. Fakat Atatürk'ün çağrısına da koşmamak olmazdı. Arkadaşı Ziya Gevher'i sakıncasını söyleyip Atatürk'ten bağış istemesini önerdiyse de Ali Çetinkaya Atatürk'ün Etimesgut'taki köşküne kalktı gitti. Sofrada Nuri Jonker, Hasan Cavit, Avni Paşa, Salih Bozok, Edip Servet, Falih Rıfkı ve Recep Zühtü vardı. Ali Çetinkaya'nın böyle içkili gelişinden sofradakiler biraz tedirgin oldular ama Salih Bozok gelecek saatlerin dramatik tablosunu görmüşçesine adeta ürperdi. Çünkü çok kısa bir süre önce Ali Çetinkaya epeydir Atatürk'ün sofrasına neden gelmediğini kendisine söylemiş, o da Atatürk'e duyurmuştu. Atatürk herhalde bu soğukluğu ortadan kaldırmak için Çetinkaya ile Salih Rıfkı'yı sofrasına birlikte davet etmişti. Salih Bozoğ'u tedirgin eden durum şuydu. Bir süre önce Atatürk, arkadaşı ve yaveri Salih Bozoğ'a "Epeydir bizim Ali'yi görmüyorum, beni de aramıyor, hasta falan mı?" diye sormuştu. Bozoğ da "Hasta falan değil, herhalde İhsan'ın meselesinden bozuk çalıyor olmalı" karşılığını vermişti. Atatürk, Bozoğ'un sözleri üzerine hiçbir şey söylememişti. Fakat konuşma ertesi Salih, mecliste Ali Çetinkaya'ya rastlayınca Atatürk'ün sözlerini kendisine nakletmiş, niçin sofraya çıkmadığını sormuştu.